Selam dostlar. Başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Gelecekte yayınlayacağım hikayelerimi dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca hikayelerimi beğenip paylaşır ve içinizden geçenleri olumsuz da olsa yorumlara yazarsanız bu beni ziyadesiyle memnun eder. Şimdi hazırsanız sizler için yazdığım hikayemi seslendirmeye geçelim. Hikayenin adı Davetiye. Keyifli dinlemeler. Davetiye. Salı gün öğle sonu Veli üzerinde şöyle yazan bir zarf aldı. Veli yıldızındır. Veli zarfı intikam alırmış gibi açtı. Bu kültürümüzün vazgeçilmezlerinden olan bir düğün davetiyesi, içindeki de iki kişinin birbirlerinin helali olduklarına dair zırvalar yazılı bir kağıt parçasıydı. Ve şöyle yazıyordu. Sevdik seviyoruz, Allah'tan mutluluk diliyoruz, bu mutlu günümüze tüm dostlarımızı bekliyoruz. Ve şunlar ilave edilmişti. Mehmet ve Zuhal sizleri en mutlu günlerinde yanlarında görmekten kıvanç duyacaklar. Veli şaşırdı. Demek Mehmet de sonunda kör topal birini bulmuş evleniyordu ha? İşte bu olur şey değildi. Olamazdı. Çünkü Mehmet daha 15-16 yaşlarında, henüz bıyığı dahi terlememiş, 1,5 en fazla 1,60 boylarında, İnadına sıska, çelimsiz, çocukların birbirlerine sana bir korum, ölür gidersin animallah dedikleri cinsten bir şeydi. Üstelik doğduktan kısa bir süre sonra geçirdiği bir rahatsızlık sonucu dengesi de yerinde değildi. Ayrıca bu delikanlı, Veli'nin hatırladığı kadarıyla şunca azken annesinin alışverişe gittiği bir gün emanet bırakıldığı ablası Hamiyet'in dalgınlığını fırsat bilerek merdivenlerden yuvarlanmıştı. Neticede burnu kırılmış, sol yanağına doğru virgül gibi bir şekil alarak öylece kaynamıştı. Ve düşerken başını da kim bilir nerelere vuran bu küçük umacının kafatasında geriye doğru Ege bölgesi haritasını andıran dikiş izi kalmıştı. Tüm bunlar birleşince onu gece yolda yürürken görenler korku içinde çekilip gidişini izlerlerdi. Kısaca Veli Mehmet'i ne vakit görse onun asla evlenemeyeceğini, kadın belasına hayat boyu bulaşamayacağını, böylece erkek nesli içinde yalnızca Mehmet'in kurtulacağını düşünürdü. Davetiyeyi aldığındaki şaşkınlığının en büyük payı, tahminlerinin birden boşa çıkışını anlamasıydı. Veli davetiyeyi masanın üzerine fırlattı. ''Bir bu eksikti.'' dedi. ''Gitmemek olmaz.'' diye düşündü. Mehmet'in babasını tanırdı çünkü. Hem de bu tanışıklık çok eskilere giderdi. Hatta Veli'nin babası ölürken Mehmet'in babası Hasan için ''Vallaha doğrusu bu ya, öldüğüme değil de Hasan'dan ayrılacağıma yanarım.'' demiş, gözlerini yummuştu. Kısaca Hasan, Veli'nin ata dostuydu. Bu sebeple ne pahasına olursa olsun o düğüne gidecekti. Fakat Mehmet'in düğün yapacağı köy ta Fizan kadar uzaklardaydı. Veli elinin bir hareketiyle bu düşünceleri çok ötelere kovaladı. Ve ardından kendini yumuşacık Fransız yapımı koltuğa adeta bıraktı. Bir zaman öylece boş gözlerle bakındı etrafına. Sonra kalkıp şirketin bir takım girdi çıktı hesaplarının yazılı olduğu envanter dosyasını aldı. Kısa bir süre göz gezdirdi sayfalara. Kafası sanki içinde bir saz ekibi yeni bir şarkının provasını yapıyormuş gibi uğulduyor, Veli bu uğultular kızdırıyordu. Dosyayı davetiyenin bulunduğu köşeye fırlattı ve şuuru bilinçsizce çalışmaya, Veli'nin zihnine evlendiği yıllara ait görüntüler taşımaya başladı. Veli'nin dimağından şimşek hızıyla kendi düğünü geçti. Öyle ki tüm teferruatlarıyla bu düğün şimdi yapılıyormuş gibi geldi Veli'ye. Ne kadar garipti. O, Mehmet gibi 15-16 yaşlarında evlenmemiş, bu görevi yerine getirmek için tam 34 yıl beklemişti. Hala da beklemek istiyordu. Daha doğrusu kaçıyordu. Nereye ve kimden olduğu belirsiz bir kaçıştı bu. Kadınlara güvenmiyordu. Bir kadınla hayat mı paylaşılırmış? Heh, lafa bak, diyordu. Allah beni onların cümle silsilesinden korusun. Fakat onların cümle silsilesinden Veli kurtulamadı. Allah Veli'nin istediği gibi onu korumadı. 34 yaşının güzünde Veli'yi damdan düşer gibi dünya evine iteleyiverdi. Ve Veli ne olduğunu anlayamadan hüviyetine medeni hali evli yazdılar. Bu durum Veli'ye kanter içinde uyanılan, ürkütücü, korkunç bir düş etkisi yaptı hep. O, Evlendikten haftalar sonra bile bu rüyanın devamını gördüğünü sandı. İşin açığı Veli korkuyordu. Veli kadınlardan çekiniyor, onların Ademoğlunun başına bela olarak gönderildiklerini savunuyordu. Cennetten de Havva ana yüzünden kovulmamışlar mıydı? Öyleyse bir erkek bir kadınla nasıl evlenirdi? Onunla bir ömrü nasıl geçirirdi? Veli neden böyle düşündüğünü soranlara tecrübelerinden bahsediyordu. Örneğin Veli'nin rahmetli annesi Nergis Hanım, Veli'nin hayatında onu bu konuda olumsuz etkileyen en büyük güçtü. Veli annesinin bir bela olduğunu hatırlıyordu. Veli'nin babası Sıtkı Bey'e yaşamı zindan ediyordu Nergis Hanım. Veli'ye öyle geliyordu ki adamcağız bu kadın yüzünden gün görmemiş, hoyrat bir gül gibi solmuş, kurumuş, yok olup ebediyete kök salmıştı. Veli'nin annesi evde yaşayanlar içinde her zaman soğuk duş etkisi yapıyordu. Hizmetçilerini olur olmaz azarlıyor veya aşağılıyor, onları alacakları dolgun maaştan vazgeçirtip kaçırıyordu. Birçokları bu yüzden paralarını dahi almadan çekip gitmişler, her önüne gelene ''Bu evde yaşayanlar yok mu? Allah onlara peygamber sabrı vermiş.'' demişlerdi. Bu zavallılar genellikle haftasını doldurmadan voltayı alıyorlar, Veli'nin annesinin deyimiyle cehennem oluyorlardı. Çocukluğundan ilk gençliğine kadar tanıdığı Nergis Hanım, işte bu ayar biriydi Veli'ye göre. Gülmeyen, anlayışsız, melankoli payesinde düşünceli, soğuk ve ruhsuz. Ayrıca eski mahallelerinde bir komşuları vardı Velilerin. Seyfettin Bey'in karısı Mine. Aman Allah! Kadın da kadındı hani. Hem ne kadın! Dünyada bunlar gibi 10 tane olsun, vallaha yeterdi. Neyse, işte bu kadın başkalarına karşı tıpkı bir melek kadar yumuşak ve anlayışlı, kimsenin asla göremeyeceği kadar şefkatperver, tatlı ve sıcak ama Seyfettin Bey gördü mü, işte o vakit gözünden dünya, yumuşaklılık, anlayışlılık, şefkat, sıcaklık filan siliniyordu. Evden geceleri adamın anlaşılmaz çığlıkları yükseliyordu. Bazıları kadının Seyfettin Bey'i falakaya yatırdığını, aç bıraktığını söylüyorlardı. Ama bunun ne kadar doğru olduğunu Veli asla bilemedi. Bir gün Veli şirkete hususi arabasıyla gitmek için evden çıkmıştı. Trafik ışıkları ve yoğun araç kalabalığı yüzünden zaman kaybetmek istemeyen Veli'nin şoförü kestirme bir yoldan, tenha sokaklardan gidiyordu. Bir köşeyi döndüler. Fazla kalabalık olmayan caddeye çıktılar. Henüz birkaç yüz metre yol almışlardı ki nereden çıktığı bilinmez birisi caddeyi koşarak geçmeye başladı. Veli'nin şoförü dikkatsiz yakalandığı bu hal karşısında ne yapacağını bilemedi. Şaşkınlıktan fren yerine gaz pedalına dokundu ve koşan insana çarptı. Araba durmuştu. Veli araçtan yıldırım gibi dışarı fırladı ve arabanın önünde başı ve sağ omzu kanlar içinde gençten birinin boylu boyunca uzanan bedeniyle karşılaştı. Kıvrandı, kıvrandı. Elini dizlerine vurarak feryat etti. Nihayet yaralıyı arabaya taşıyıp hastaneye götürmeyi akıl edebildi ve tüm enerjisini bu işe vererek canla başla uğraştı. Veli'nin şoförü bu kargaşa sırasında birkaç tokat yedi. Araba doğruca özel bir hastanenin bahçesine girdi. Yaralı sedyeye yatırıldı. Doktor ve bir takım hastane görevlileri tarafından koridorlardan rüzgar gibi geçirilerek ameliyat odasına alındı. Hasta odaya alındığı vakit Veli dışarıda kendinden geçercesine kıvranıyordu. Derslerini ihmal eden bir öğrenci gibi başarısız hissediyordu kendini. Birkaç kez yine şoförüne saldırmayı geçirdi aklından. Bir kenara oturdu kaldı. Gözleri dalgın, kazaya uğrayan zavallıyı düşünüyordu. Kafasında bir kişi portresi oluşuyordu Veli'nin. Bu portrede 20 küsür yaşlarında genç bir kadın vardı ve başından akan kanlarla yüzü berbat olmuştu. Sonra bu portrenin sahiplerini düşündü. Kim bilir kimlere aitti bu portre? Kimler uğrunda yıllarca çalışarak getirmişlerdi onu bu hale? İşte Veli evlenmeden önceki son yaşamını bu kazadan 2 hafta sonrasına kadar düşünebiliyordu. Sonrası karanlıktı. Sonrası bir muamma, birkaç bilinmeyenli bir denklemdi. Genç kız 6 gün sonra hastaneden taburcu edildiğinde Veli kızın canını yaktığı için kendini ona borçlu sayıyordu. Kıza borcunu nasıl ödeyeceğini ise bilmiyordu. Kızın adı Fatoş idi. Veli bunu hemen o gün öğrenmiş ve ismi her anışında yüreği kızgın şişlerle dağlanır gibi cızırdamıştı. Hikayenin bundan sonrası filmlerdeki gibi şekilleniyordu. Veli, yıldırım mıdır, şimşek midir, her ne halt ise o ayarla kıza aşık oluyor ve kızın da kendisine karşı boş olmadığını anlıyordu. Çok geçmeden de nikah masasında buluyorlardı kendilerini. Veli ideallerini ve yaşama amacını hatırladığında su köprüyü çoktan yarmış, Veli'nin yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. İdealler ve bir kadın. Veli düğününden kısa bir süre sonra karanlıklara gömüldü, insanlardan uzaklaştı. 8 ay kadar geçti aradan ve bir gün nasıl birden evlenivermişse o kararla birden boşanıverdi. Ama evli olduğu hayatının o ayları hafızasında hep silik kalacaktı. Şehrin güney yakasında bir tren garı, küçük bir çay bahçesi, birkaç masa ve bu masaların etrafında oturan her kesimden kalabalık insan topluluğu. Bir tren sesi, masalardan kalkan insanlar, ileride eli valizli gençler, memurlar vesaire. Tren perona yanaştı. Trende bir kompartıman. Tıraşlı kafası, temiz füme pantolonu, kolalı gömlek, bu gömleğe uyan en temiz, en güzel kravatı takmış olan Veli ve kompartmanı silme dolduran yolcular. Onlardan birisi Veli'ye bakarak, ''Nereye gidiyorsun birader, yoksa turist misin?'' Veli, ''Hayır, Fizan'a bir düğüne davetliyim.'' Son.